أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nisa suresinin 125. ayetinden itibaren okuyacağız. Asıl üzerinde duracağımız ayet 127. ayettir. O ayette kadın ve çocuk haklarına dikkatler çekilmiştir. Nisa suresi 125. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Yüzünü samimiyetle, içtenlikle Allah'a yönelten ve Cenab-ı Hakk'a teslim olan ve tebaa milleti İbrahim'e hanife, İbrahim'in dost doğru yoluna uyandan, dost doğru dinine uyandan daha iyi durumda olan kimdir? Ve tehadallahu İbrahim'e halile, Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Şimdi biliyorsunuz her mümin Allah'ın dostudur. Diyor ki Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinde Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minez-zulümâti ilen-nûr. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ. Allah, müminlerin velisidir. En yakınıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 121. ayet mi? Bakara'yı mı okuyorum? Ha, yanlış da. 3. cüzden 4. cüze atlamış. Bakara kaç? 150? 257. Ha, 257, tamam. Bakara 257. ayet. Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minez-zulümâti ilen-nûr. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan alır, aydınlığa çıkarır. Vellezîne kafarû, Allah'ın ayetlerini görmeyenlere gelince evliyâuhumut-tâğut, onların velileri de taşkınlardır, sınırları aşanlardır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onları karanlıklardan alır, aydınlıktan alır, karanlığa götürürler. Şimdi Allah her müminin velisidir şüphesiz. Müminler de Allah-u Teala'nın velisidir. Fakat peki bu Allah-u Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmesi ne oluyor? Yani dost edinmesinin manası ne? Her mümin Allah'ın dostu olduğuna göre şimdi bizim Türkçe'de bir şey var, yani aradan su sızmaz. Yani öyle bir dostum ki aradan su sızmaz. İşte halil, hilal ile, yani arada böyle herhangi bir boşluk, herhangi bir engel olmayan bir şey. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a karşı samimiyeti öyle. Araya hiçbir şey sokmuyor. Cenab-ı Hakk'ın emri varsa her şey orada bitiyor. Yani tam direkt Allah-u Teala'ya bağlılığı var. Biliyorsunuz toplumuna, koskoca bir topluma karşı çıkıyor. Devlet başkanının karşısına çıkıp Cenab-ı Hakk'ın dinine, diniyle ilgili onunla bir konuşma yapıyor. Kendisini ateşe atıyorlar, hiç endişe etkilenmiyor. Ve sonunda tüm topluma meydan okuyup yoluna devam ediyor. Şimdi peki biz de bu şekilde olamaz mıyız acaba? Ali İmran suresinde 31. ayette Allahü Teala şöyle buyurur. Kul ya Muhammed müminlere söyle. İn kuntum tuhibbunallaha eğer siz Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana uyun. Yani öyle boşuna ben Allah'ı seviyorum demek de olmaz. Allah'ın dediklerini yapacaksın. Yuhibbukumullah o zaman da Allah da sizi sevsin. Ve yağfir lekum zunubekum. Sizin günahlarınızı ötsün, sizin kırıp döktüğünüz şeyleri tamir etsin. Vallahu gafurur rahim. Allah merhametli, gafurdur. Yani hem bağışlar hem de kırıp döktüklerinizi tamir eder ve rahimdir. Yani sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan odur. Çok enteresandır. İnsanlar işte kendisini yaratan, besleyen, büyüten, yaşadığı, soluduğu havayı, içtiği suyu, yediği yiyeceği, yaşadığı bölgeyi, evini, dostlarını, her şeyi yaratan Allahü Teala'yı bırakır, kendine küçücük bir fayda sağlayacak diye başka taraflara gider. Öyle olunca da Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu kaybetmiş olur. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın dini Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dininden farklı mı? Biliyorsunuz Şura Suresi'nin 13. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a hangi görevi yüklemişse sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır onu. وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Ya Muhammed sana yaptığımız vahiy وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ Kaçın sayfadayız?
483.
Kaç?
483.
Tamam. En fazla iki sayfa. Evet. Tamam. Şimdi diyor ki وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana yaptığımız vahiy, yani bu Kur'an-ı Kerim وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَ وَعِيْسَى İbrahim'e, Musa ve İsa'ya yüklediğimiz görevler hepsi nedir? اَنْ اَقِيمُ الدِّينِ Bu dini ayakta tutun. Din aynı din yani. Ama tabii İbrahim Aleyhisselam çok zor şartlar altında çocukluğundan itibaren, nebi olmadan itibaren başlamış mücadelesine, kendi toplumuyla mücadele ediyor. Bakıyorsunuz, nebi olduktan sonra da mücadelesine devam ediyor. En اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Bu dini ayakta tutun, onda ayrılığa, tefrikaya düşmeyin. Yani biriniz bu tarafa, biriniz o tarafa gitmesin. Hepiniz aynı dine bağlı olun. Yani aynı dine bağlı olmak demek Allah kitabında ne diyorsa onu yapmak. Yani bu kitaba sarılmak, tefrikaya düşmemek demektir. Evet. Şimdi bu burada işte İbrahim Aleyhisselam dediğiniz zaman mesela Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda o konuda ittifak ederler. Ama İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Allahü Teala diyor ki اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَٰهِمَ لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ Gene Ali İmran'da olacak. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَمَدْ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Tamam. Diyor ki İbrahim'e en yakın olan tabii ki kendisine uyanlardır. Bir de bu Nebi ve ona inanmış olanlar. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar İbrahim'e en yakın olanlar değil. Çünkü مَا كَانَ اِبْرَٰهِيمُ يَهُود۪يًا وَلَا نَصْرَان۪يًا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Hanif, dosdoğru giden, sağa sola sapmayan ve Allah'a teslim olan birisiydi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani bakın şu anda hepimiz Allah-u Teala'nın verdikleriyle yaşıyoruz. Bu dünyaya gelişimiz de öyle. Her anımız öyle. Belki bir saniyemizi sağlıklı geçirmek için Allah-u Teala'nın sayısız nimetleriyle yüz yüze geliyoruzdur. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Allah-u Teala her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Yani Allah'ın kontrolü dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Onun için mesela şeyde Tekvir suresinin son ayetinde diyor ki Allah وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sizin herhangi bir şeyi yapmanız ancak tüm varlıkların sahibi olan Allah'ın yapmasıyla mümkündür. Allah bir şeyi bir şeye ol demedikten sonra o şey olmaz. Dolayısıyla bizim bütün davranışlarımız her an Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altındadır. Her davranışımıza kim bilir onun ne kadar çok emirleri ortaya çıkıyor. Ama bizim tercihimizi, işi bizim tercihimize bıraktığı için emirleri tercihimize göre çıkıyor. Bizim tercihimize bırakmasaydı yeryüzünde hiç kimse kafir olamazdı. Yoldan çıkamazdı. Şimdi Nisa suresinin 127. ayetine geldik. Burada Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle diyor. Ve yesteftune kefin nisa. Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Geliyorlar diyorlar ki ya Resulullah işte kadınlar konusunda ne yapacağız? Kulillahu yuftikum fihinne. De ki onlar konusunda onlarla ilgili fetvayı size Allah veriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı onları tebliğden ibarettir. Yoksa o kendisi herhangi bir şey ilave edecek ya da çıkaracak bir konumda değildir. Şimdi bakın mesela iki önceki ayette İbrahim aleyhisselam'ın dosdoğru Cenab-ı Hakk'a teslim olduğu açık ve net olarak ifade ediliyor. Ama biliyorsunuz bizim gelenekte ayetleri anlamak için mesela bu ayet için çok sayıda tefsire baktık arkadaşlarla. Dün ben de baktım. Bugün de baktım. Gerçekten tefsirlerden bu ayeti anlamak çok zor. Çünkü kendileri kendi kafalarına göre anlamıyor. Daha doğrusu yani şimdi mesela şu anda benim size anlatacağım şekilde anlatan hiçbir tefsir zaten yok. Onu size sık sık söylüyoruz. Bunun sebebi bunların tamamı yetkileri olmayan bir sahaya girmişler. Yani bir kere yanlış bir yola girdin mi ondan sonra hedefine ulaşmak imkansız. Yolunu değiştireceksin ki hedefine gidesin. Yanlış yol da şu, her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Allahü Teala Kur'an'ı açıklama yetkisini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil hiç kimseye vermediği halde bizim tefsir ve fıkıh ulemasının tamamı kendisini bu konuda yetkili sayar. Yetkili sayınca Kur'an-ı Kerim'de işte Fatih ile Erdem'in 15 günde bir Hilal TV'de 2 senedir değil mi? İki senedir anlatmaya çalıştıkları bir şey var, bir metodoloji var. Eminim ki onu her hafta dinleyen kişiler Allah Allah biz bunları daha önce hiç duymamıştık diyeceklerdir. Çünkü siz yanlış yola girerseniz görmek istediğiniz şeyleri orada göremezsiniz. Çünkü göreceğiniz yola girmiyorsunuz. İşte bugün Müslümanların en büyük sıkıntısı da odur. Hakikaten bakıyorsunuz, yani hiçbir sahada bir varlık gösterilemiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın kişiyi kendi yerine koyması olarak nitelediği ayetleri açıklamaya kalkma işini bakıyorsunuz ki ulema çok kendi öz be öz vazifeleriymiş gibi üstlerine almış ve İslam dinini bu hale getirmişler. Şimdi bugün bakın Orta Doğu'da yaşananları görüyorsunuz. Burada ya Rusya, ya Amerika, ya Avrupa, yani Müslümanların sözü geçmiyor. Allah'tan işte Türkiye yeni yeni kendisine gelmeye başladı. Bu tabii hepsini ciddi anlamda rahatsız etti. Fakat Türkiye'de de problemleri İslam'a göre çözme şeklinde bir irade henüz gözükmüyor. Yani iş duygudan Kur'an-ı Kerim'e yönelmesi lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de bulunduğu pozisyona baksanız, göçmen durumunda, bugünkü Suriyelileri düşünün, göçmen durumunda, göçmen durumundayken 1,5 sene sonra bölgenin en güçlü toplumu olan Mekke'yi Bedir Savaşı'nda yenmiştir. Tek sebep Allah'ın dinine sıkı sıkıya sarılmaktır. Orada bir devlet başkanlığı yok, ordusu yok. Çevreyle herhangi bir şeysi yok. Yani bugün eksi olarak değerlendireceğiniz her şey var, artı olarak değerlendireceğiniz hiçbir şey yok. Ama Allah'ın yardımı yetti de arttı bile. İşte biz de inşallah Türkiye olarak bu noktaya gelirsek, ki gelmek zorundayız, ondan sonra inşallah şey yapar, bakıyorum, hiçbir konuda problemlerin İslam'a göre çözülmesi şeklinde bir irade ben şahsen göremiyorum. İnşallah olur. Aksi takdirde sonuç çok kötü olur ama çok kötü olacağına asla inanmıyorum. Şundan dolayı Allah'a çok şükür Türkiye'de ciddi anlamda Kur'an-ı Kerim'e yöneliş var. İşte sizin buradaki durumunuz onun delili. Şu anda bilgisayarlar başında bizi dinleyen çok sayıda kardeşimizin durumu onun delili. Allah'ın izniyle benim şahsen gerçekten umudum son derece yüksektir. Yani bu hayali bir şey değil. Her gün vakfımıza ulaşan haberleri size anlatsak herhalde başka bir şeyle burada meşgul olmayız. Son derece olumlu gelişmeler yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her yerinde yaşanıyor. Şimdi tabii İslam alemi tekrar Kur'an-ı Kerim'e yönelmek zorunda. Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz zaman gerçekten büyük büyük problemlerin küçüldüğü ortaya çıkıyor. Şimdi Allah-u Teala bakın Müslümanları burada üstü kapalı olarak azarlıyor. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَةِ Kadınlar konusunda fetvayı senden soruyorlar. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيُكُمْ ف۪يهِنَّ De ki onlarla ilgili fetvayı Allah verir. Sen verecek durumda değilsin ki. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitabı tebliğ etme görevi var. Onu Rasul sıfatıyla yapıyor. Bir de kitaptan Allah'ın gösterdiği metotla hareket edip, o ilimle hareket edip, hikmet çıkarma yani çözümler üretme görevi var. O da sadece ona değil, o ilmi bilen herkese verilmiş olan bir şeydir, görevdir. O ilmi de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasul sıfatıyla ümmetine öğretmiştir. Rasul sıfatıyla öğretmesi demek, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle öğretmesi demektir. İşte bugün bizi farklılaştıran odur. Şimdi ona göre biz bugünkü ayeti de ona göre anlayacağız. Tabii ben size tefsirleri belki arada sırada birkaç örnek veririm ama esas ayetleri göstermeye çalışacağım. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ ف۪يهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta okunan size o hükümleri bildiriyor. Yani fetvayı bu kitapta okunan ayetler size söylüyor. فِي يَتَامَ النِّسَاءَ اَلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ Yetim kadınlar ki kendileri için yazılmış olan olanı onlara vermemişsiniz. Yani yanınızda yetim kızlar var, büyümüşler, rüşlerine ermişler, babalarından ya da annelerinden kalma malları onlara vermek gerekiyor. Şimdi ondan sonra diyor ki arkasındaki ayette وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِعُهُنَّ Siz de diyorsunuz ki ya bu malı ona vereceğim. Alıp götürecek bari bana nikah düşüyor. Ben bundan bir nikahlanayım, evleneyim, mal da elden çıkmasın. Şimdi böyle bir durumdaki bir kadınla ilgili olarak ne yapacağınızı Cenab-ı Hak Kur'an'da bildirdi. Şimdi onu nerede bildirdi? Bakın Nisa suresinin hemen ikinci ayetini açarsanız orada görürsünüz. Orada diyor ki Allahü Teala وَآتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını verin. Yetimlere malları ne zaman verilecek? Onu da 6. ayette Cenab-ı Hak söylüyor. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Reşit olduklarını anladığınız zaman mallarını verin diyor. Olgunluk yaşına geldiği zaman mallarını verin. Peki mallarını verme nasıl olacak? Reşit olma, reşit olma ne demek? O malı idare edecek duruma gelmek demektir. Farz edin ki bir kızın ya da erkeğin babası ölmüş, çok da zengin, büyük bir fabrika kalmış, bir holding. Ne zaman bu holding ona teslim edilir? Onu idare edecek yaşa geldiği zaman. Demek ki çocukluktan bunu bu şekilde yetiştirmek gerekiyor. Yani çocuklarımızı iş hayatında müteşebbis olabilecek, başarılı olabilecek şekilde yetiştirmemiz lazım. Bunlar onların hakları. Bizim de görevimiz. İsterse küçük bir tarlası olsun, onu sürebilecek ve işleyebilecek halde olması lazım. Hayvanları varsa onları güdecek bir duruma gelmesi lazım. Yani üretici duruma gelebilecek, malını koruyabilecek ve düzgün kullanabilecek bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Peki bugün dikkat ediyor musunuz? Batı'nın dayattığı eğitim sistemiyle adam profesör olsa bile iki tane simit satacak kabiliyette olmuyor. Çünkü şey yapılmıyor, o kadar ustaca bir eğitim sistemi yapmış ki Batılılar, sadece bir parçayı öğreniyorsunuz, yanındaki parçadan haberiniz yok. Bütüne bakamıyorsunuz. Bütüne onlar bakıyor. Sizi de köle gibi kullanıyorlar. Siz de kendinizi profesör zannediyorsunuz. Mühendis zannediyorsunuz, bilmem şu bu falan filan zannediyorsunuz. Onlar sizi işçi, köle gibi kullanıyor adamlar. Dolayısıyla bugünkü eğitim sistemi Batılılara köle yetiştirme sistemidir. Bunu bir an önce terk etmek zorundayız. Ama bakın burada ne yapıyor, ne diyor Allah? وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ O yetim çocukları nikah çağına varıncaya kadar denemelerden geçirin, iş yaptırın, mal alın, mal satsın, gelsin, işçilerin başında dursun, şunu şöyle yapsın, böyle yapsın. Şimdi bizde şöyle bir şey var, bu çocuk anlamaz. Anlamaz diye bir şey yok. Siz o çocukları anlamaz demeyin, anlar deyin. Bak burada anlar meselesi var. O çocuklara bir güven verin. Bakın zekalarının en parlak olduğu dönemde o çocuklar. Kabiliyetlerinin en iyi olduğu dönemde. Bakın ki neler elde ediyorlar, neler yapıyorlar. Yani birkaç kere söyledim. Mesela rahmetli babamın hiçbir maddi ihtiyacı olmadığı halde ilkokula gitmeden bana işte naneli şeker sattırmıştı. Ama kendi almadı. Parayı bana verdi. Git al sat. Ben aldım. Ben ambalajladım, götürdüm, sattım. Ondan sonra başka şeyler aldım, sattım. Mesela hiç unutmuyorum, bir çift çorap satın almıştım kendi paramla. Gözümde o kadar değerliydi ki. Yani çünkü kendim almışım ya. Değer oradan geliyor yoksa. Çok şükür ihtiyaç olduğundan değil. Dolayısıyla şeyler gerçekten bunu eski gelenekten yapılıyor bu. Ama bu giderek kayboldu artık. Giderek kayboldu. Bundan vazgeçmemiz lazım. Bakın şunu çok iyi kafamıza yerleştirelim. Bu çocuğun babası dünyanın en zengin kişisi de olabilir. Ölmüştür. Malları velisine yani o çocuğun vasisine teslim edilmiştir. Ama o çocuk büyüyünceye kadar, buluğa erinceye kadar bu konuda eğitiminin tamamlanması gerekecek. Hatta idâ belâgun nikâh diyor, nikâh çağına ulaşıncaya kadar. Fe in anestüm minhum rüşten bir olgunluk. Baktınız ki bunu artık idare edebilir. Kârını zararını biliyor. Becerebilir. O zaman فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ mallarını verin. Buluğa erdiği değil, yetişti. Ha yetişmemiş, herkes aynı kabiliyette olmaz. O zaman biraz daha bekleyeceksin. Ama ne oluyor? İş adamı yetiştiriliyor. Efendim çiftçi yetiştiriliyor. Yani üretici yetiştiriliyor. Üretim son derece önemlidir insanların hayatında. Onun için buna çok dikkat etmek zorundayız. İşte şimdi burada malı teslim edecek noktaya ne zaman geliyor? فَيْنَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا olgunluk bulduğunuz zaman. Yani malını idare edecek olgun. Ama tabii akli, şimdi buluğ ne demek? Vücutça gelişimi tamamlamış demek. Vücutça gelişimi tamamlamak demek, iş konusunda, iş hayatında başarılı olacak demek değildir. Ondan sonra bakıyorsun, olgunluk buluyorsan malını ona veriyorsun. Şimdi bu yaşa gelmiş olan kız olsun erkek olsun farkı yok. Hepsi de aynı yani. Burada kız erkek farkı yok. Hepsi de aynı. Mesela kız olabilir, babasının tek mirasçısı olabilir, onun da işi yönetebilecek durumda olması lazım. Şimdi bu Nisa suresi 2. ayette diyor ki Allah وَاَتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ yetimlere mallarını verin. Ne zaman vereceklerdi? Reşit olduğu yani malı idare edecek duruma geldiği zaman. Ondan önce buluğa erimiş olması lazım. Rüşt ondan sonra. İkisi bir arada olabilir. Aynı anda da olabilir. Ama buluğdan önce verilmiyor. Çünkü orada vücutça gelişimi tamamlamamış oluyor. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ pisi temize değiştirmeyin. Yani onların mallarını verirken onun ikisi daha güzel, o bende kalsın, benimkini ona vereyim demeyin. Çünkü onun malı sizin için pistir, yani haramdır. Siz ona kendi malını verin. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ onların mallarını sizin malınıza katarak da yemeyin. Tabi 6. ayette diyor ki yani ihtiyacı olan yer tabi. Mesela bakıyor bal tutan parmak yalar hesabı. Diyor ki وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا hani büyür de elimizden alırlar diyor öyle çabucak alelacele yiyip tüketmeyin onu. Ve men kâne ganiyyen felyestâfif. Kim zengin durumda olur, ihtiyacı yoksa yetimin malına, iffetli davransın, yani yaklaşmasın, karışmasın. Ama ve men kâne fakiren, ihtiyacı varsa, felyekul bil maruf. Örfe göre yesin, yani ihtiyacı kadar yesin, fazla almasın. İşte burada da diyor, onların malını kendi malınıza katarak yemeyin. اِنَّوْ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا Çünkü bu kişiyi gerçekten büyük bir mahrumiyete götürür. Siz onların mallarını yerseniz Cenab-ı Hak da sizin malınıza çok büyük bir zarar verir. Haberiniz olsun. Peki şimdi burada bu yetimlere malları verin dendiği zaman artık bunlar yetimlikten kurtulmuş demektir, değil mi? Rüştüne ermiş. Ama mecazen yetim diyoruz. Şimdi bu malları verilecek olan bir kız olabilir. Bir kere burada defalarca şey yapmıştık. Şimdi biraz sonraki ayetten de göreceksiniz. Reşit olmayan kızın ve erkeğin evlendirilmesi Kur'an ve sünnete %100 aykırıdır. %100 aykırıdır. En küçük lehde bir delil yoktur. Ama kendilerini Kur'an ve Resulullah'ın uygulamaları konusunda söz söyleme yetkisine gören mezheplerin %100'ü bir tek şey var değil mi? İbn-i Şübürme var. Bir Ebu Bekir el-Aslam, bir de İbn-i Şübürme. Ama mezhep, bunlara mezhep demiyor. Gerçi Mutezile'den Ebu Bekir el-Aslam ama. Yani sizin bildiğiniz mezheplerin %100'ü evlenme yaşı diye bir şey kabul etmiyor. Ondan sonra kadınlar üzerinde çok büyük zulüm ve haksızlıklar var. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri kadının nikahta taraf olacağını kabul etmiyor. Onu mutlaka velisi temsil edecek. Taraf da olamazmış, şahit de olamazmış. Hiçbir delilleri yok. En küçük. Ama bütün deliller onların aleyhine. İşte buyurun din. Bugün niye İslam alemi bu halde? Ya siz dua edin ki bu halde. Bu hal İslam aleminin hak ettiği değil. Bundan çok daha fazlasını, yerin dibine geçmeyi hak etmiştir. Ama işte bundan haberi olmayan, bizim ulemanın büyük bir çoğunluğu Allah'tan ki ümmidir. Büyük bir çoğunluğu ümmidir. Yani dua etsinler ki ümmidirler. Yani konularıyla ilgili ayetleri bilmezler. Çünkü ben de öyle yetiştirildim, biliyorum. Ve öyle zannederler ki bizim ulemanın dediği Kur'an ve Resulullah'ın uygulamasıyla %100 uyumludur diye de şartlandırılırlar. İşte Bakara suresi 79 muydu? Ve minhum ummiyyuna la ya'lemunel kitab. Kitabı bilmez onların bir kısmı ümmidir. Yani kendi konularıyla ilgili ayetleri bilmedikleri için belki ahirette yırtma ihtimalleri vardır. Yoksa mümkün değil. En büyük cezayı onlar görür. Bu mübarek dini bu hale getirenlerden daha büyük ceza görecek kimse olmaz. Siz ne kadar onlara falan hazretleri, filan hazretleri deseniz bile Cenab-ı Hak onlara yapacağını bilir. Evet. Kaç? 76? 78. ayetmiş, evet. Bakara suresi 78. ayet. Şimdi bu yetim kız büyümüş, malı mülkü var. Şimdi diyor ki, ben bu kızla evleneyim. Ama mal gitmesin bir yere. Fakat malından dolayı evlenmek o kız için bir hakarettir yani. Kendine değer vermiyorsun ki. Ama o bunun farkında olmaz. O bunu bilemez. O zaman onun için gereken değer veremez. Onun için burada diyor ki Allah-u Teala, وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْصِدُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ eğer yetim kızlarla evlendiğiniz zaman onların payını tam veremeyeceğinizden korkarsanız, yani hak ettikleri sevgi, hak ettikleri değer, itibarı tam veremeyeceğinden korkarsanız hoşunuza giden başka kadınlarla evlenin diyor. Hoşa gitmek de çok önemli. Mesela biliyorsunuz bir ayette de aynı surenin 19. ayetinde ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum en terithun nisa'a kerha. Müminler hoşlanmadığınız halde bir kadına mirasçı olmanız size helal olmaz. Yani kadından hiç hoşlanmıyorsun da sırf malı için tutuyorsun. Olmaz diyor. Bu size helal değildir diyor. Şimdi Allah-u Teala sırf malı için bir kızla evlenmeye konusunda söyleyeceğini söylemiş mi? Anlaşıldı mı yani? Şimdi bakın, mesela şu anlattıklarımı hiçbir tefsirde bulamazsınız. Baştan da söylediğim gibi ayetin ayette tefsir edileceği konusunda maalesef bizim geleneğimizde şu ana kadar bir şey bulamadık, değil mi? Sen buldun mu Fatih? Yok, yani şu ana kadar bir şey bulamadık. Evet. Şimdi siz diyeceksiniz ki peki siz nereden buldunuz? Bu kitaptan bulduk. Arayan bulur. Cenab-ı Hak diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim yolumuzda bütün gayretleriyle çalışanları elbette yollarımıza yönlendiririz. Biz elimizden geldiği kadar gecemizi, gündüzümüzü Allah'ın dinini doğru anlamak için harcadık. Cenab-ı Hak da gösterdi. Çok şükürler olsun. İşte siz de görüyorsunuz bakın. Şimdi tekrar Nisa 127'ye dönüyoruz. Ayeti tekrar baştan okuyorum. Diyor ki Allahu Teala ve esteftuneke fin nisa, kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Kulillahu yuftikum fihinne, de ki onlarla ilgili fetvayı Allah verir, başkası değil. Peki şimdi bizim ilim geleneğimizde Kur'an konuşur, başkası değil diye bir şey şimdi son zamanlarda duyuyorsunuz. Daha önce hiç duymuş muydunuz? Var mı böyle bir şey duydunuz mu? Kur'an lafta konuşur, fiilen hiç konuşmaz. Gelenek böyle işte, az önce söylediğim gibi. Şimdi bakarsınız derler, efendim kitap, sünnet, İcma, kıyas, edille-i şer'iye, şer'i deliller, dörttür. Peki? Peki çocukların evlendirilmesine fetva verirken, bunları kim evlendirecek konusundaki fetvayı nereden çıkarmıştınız? Fatih, onu kısaca bir anlatsana. Gerçekten trajikomikten öteye bir şey yani. Efendim, küçükleri evlendirme hak. Çünkü küçükleri evlendirmeye şeyden bir ayetten bir kelimeye yanlış mana vererek karar vermişler. Peki kim evlendirecek? Onunla ilgili de az önce okuduğum ayeti delil getirmişlerdir. Şimdi Fatih kısaca anlatsın. Çünkü Fatih'in doktorası bu konudadır.
Evet, bu Nisa suresinin biraz önce okunan 6. ayetinde şöyle bir
mikrofon çalışıyor da ağzına yaklaşıyor.
Şöyle bir ifade geçiyor biliyorsunuz. İşte küçüklerin malları üzerinde velayet yetkisinden bahsediyor. Yani diyorlar ki henüz ergenlik çağına ulaşmayan bir küçüğün malı üzerinde velayet yetkisi büyüklere verildiyse bu küçüklerin bedenleri üzerinde de velayet yetkisinin büyüklerinde olması gerekir ki işte buna literatürde kıyas deniliyor. Yani bir şeyi bir şeye benzeterek aynı hükme varma. Allah-u Teala eğer bir çocuğun malı üzerindeki velayeti onun küçüklüğünden dolayı, illeti de bu, küçüklüğünden dolayı malı üzerindeki velayeti, yetkiyi büyüklere verdiyse aynı çocukların bedenleri üzerindeki velayet hakkı da büyüklerin elinde olmalı. Çünkü aynı illet, aynı sebep, küçüklük orada da var. Dolayısıyla büyükler küçükleri istedikleri kişiyle onların rızasını aramadan, ergenlik çağına da ulaşmadan evlendirme yetkisine sahiptir derler. Böyle bir kıyas yaparlar.
Bunu kabul etmeyen var mı?
Yani bu şöyle, fıkıh usulünde kıyasın 2-3 tane bildik örneği vardır. Bu aşağı yukarı bütün fıkıh usulü eserlerinde bu örnek verilir kıyasa.
Evet. Yani burada dikkat ettiniz mi? Çocukla malı eşitliyor. Çocukta mal. Malı üzerinde madem bir velayeti var. Peki velayeti var da sen o malı kaldırıp bir yerine verebiliyor musun? Öyle bir yetkin yok. Sadece malı iyi kullanma şeyin var. Çocuk eşya mı? Bakın, şimdi işin vardığı noktaya bakın. Mesela Hanefi mezhebinde de aynı şey kabul edilir. Baba küçük kızını ya da oğlunu fark etmez. Evlendirdiği zaman hiçbir yetkisi olmaz kızın. Yani kızı baba evlendirdi. Buluğa erdikten sonra istemem deme hakkı yoktur. Tıpış tıpış gidecek. Hatta çok iğrençtir. Ayeti saptırarak küçük bir kız çocuğuyla gerdeğe bile fetva vermişlerdir. Maalesef artık onu okumuyorum. Nasıl olsa şeyden okuyun, ayrıntıyı bizim siteden. Çünkü oraya girersem çok konuşmam lazım. Ayet de söylememiz gereken çok konu var. Küçükten evlendirilmesi diye bizim Süleymaniye Vakfı sitesinde yazı var. Okursanız görürsünüz. Yani şimdi bakın, Allah ayeti açıklamayı kendinden başkasına bu yetkiyi vermediği halde bırakın ayeti, hiçbir kelime yok. Kendi kafalarına göre bir insanı bir eşya ile eşit diyorlar. Ya insan eşya olur mu? Ya böyle bir saçmalık var mı? Ondan sonra da eşya üzerindeki yetkiyi o insan üzerinde de kullandırıyorlar ve hayatıyla ilgili karar verdiriyorlar. Burada bir tek şunu yapmışlar. Kızı, erkeği değil kızı, babasından başka birisi evlendirmişse buluğa erdiği zaman ben bu evliliğe karşıyım deme hakkı vardır. Böyle bir hak tanımışlar ama adet görür görmez. Gece herkes uyurken adet gördüyse milleti kaldırması lazım. Sabaha beklerse o hakkını kaybeder. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu din, bu İslam işte bak. İslam bu. Millet bize kızıyor. Ya kardeşim, yani bunu belki ilk defa duyduğunuz için bize kızıyorsunuz ama bu gerçekler böyle işte. Maalesef. Yani hani bırakın ayeti, ayeti yanlış anlamlandırmaya hiçbir şey yok, kendi kafalarından hüküm koyuyorlar. Bu nasıl Allah'ın dini olur? Görüyor musunuz? Bakın çocukların hakları nasıl zayi ediliyor? Kadınların hakları nasıl zayi ediliyor? En fazla, Cenab-ı Hakk'ın en çok koruduğu iki kesim, çocuklar ve kadınlar, en fazla hakları yenmiş olanlar bu ikisidir. Onun için ben size her zaman söylüyorum, gerçekten bakın. Allah böyle bir fırsat verdi, çok şükür. Allah razı olsun, yani elinizden geldiği kadar destek veriyorsunuz, imkanlarınız ölçüsünde de, ama daha fazlası gerekiyor. İslam aleminin kurtulması lazım. Bugün bir hanım telefon etti bana, bir Katolik ailenin çocuğuymuş, bir yabancı okuldan öğretmenlik yaparak emekli olmuş. Kendisi Türk ama ailesi Katolikmiş. 1,5 sene öncesine kadar diyor ben hiçbir dini kabul etmiyordum. Sonra işte televizyonlarda görmüş konuşmalarımızı, İslamoğlu Hoca'nın, Mehmet Okuyan Hoca'nın, Caner Taslaman Hoca'nın konuşmalarından, bizim konuşmalardan etkilenmiş ve dine girmiş. Şimdi diyor, gecemi gündüzümü bunları dinlemekle geçiriyorum ve çevremdeki arkadaşlarımla beraber uğraşıyoruz. Her gün diyor bir yeni ufka açılıyoruz. Şimdi diyor, benim annemin diyor cehennemde olacağını söylüyorlar. Tamam da ben bu dini bu şekilde görmeden ölseydim ne olacaktı? Benim önceki dine inanmam mümkün değildi ki diyor. Yani şimdi sizin, bakın, insanlara dini nasıl gösteriyorlar gördünüz mü? Onu görüp de iğrenmemek mümkün mü? Onun için bizim bugün bütün dünyaya karşı çok büyük bir görevimiz var. Allah, tefsirleri okuyamıyoruz ya. Hani işte ayeti açıklıyoruz. İşte mealleri de görüyorsunuz. Bana diyorlar ki meali ne zaman bilir? Ya kardeşim, bize vahiy gelmiyor ki, bir hatayı bulana kadar anamızı ağlıyor yani arkadaşlar. Bazen birkaç yıl çalışıyoruz bir hatayı bulmak için. Kolay mı? Bir camı kırmak kolay ama yerine cam yaptırmak için öyle bir fabrikası olmasa, ustası olmasa, onun için gereken maddi imkanın olmasa o camı taktırabilir misin yerine? Kırmak çok kolay. Birisi, bir çocuk bir taş atsa kırar. Kaldı ki bunlar çocuk değil, bunlar öyle usturuplu yapmışlar ki bu bir ilim kabul ediliyor. Onu anlamak için çok daha fazla uğraşmak gerekiyor. Evet, şimdi ayeti tamamlayalım. Biraz vakit geçti. Bak, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ Kadınlar konusunda fetva soruyorlar. De ki onlarla ilgili fetva ise Allah veriyor. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta size okunan, işte o veriyor. Yani istiyorsanız bu kitapta var. Diyormuş oluyor Allah. Bu kitapta olan Allah'ın sözü değilmiş de, o da Allah'ın fetvası oluyor. فِي يَتَامَ النِّسَاءَ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ Yetim kızlar ki, onlar için yazılmış olan, yani babalarından kalan malı vermemişsiniz. Ve tergabûne istiyorsunuz, enktenkihûne onlarla evlenmek istiyorsunuz. Onlarla ilgili ben yazdım diyor. Bir, onlara karşı adaletli davranma konusunda bir endişeniz varsa onlarla evlenmeyin. İki, onların malı sebebiyle, yani ben şey yapayım ilerisinde malı bana kalır diyorsanız, o size helal olmaz diyor. 19. ayette Nisa. Şimdi söylemiş mi söyleyeceğini? Bak, hiçbir tefsirde yok. Tamam işte bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. Ondan sonra, tabi bu ayetlerle bağlantı kuramayınca her birisi böyle bölük pörçük oluyor. Bağlantısız, bu defa her birini bir tarafa çekiyorlar ayetleri. Vel müstad'afine minel vildan. Zayıf çocuklarla ilgili hükümlerde belirtilmiştir. Okuduk değil mi? Zayıf çocuk, yani babası ölmüş ya da annesi ölmüş, ondan daha zayıf çocuk olur mu? Onun için Allah-u Teala diyor ki burada şeyde, Nisa suresinin 9. ayet mi? Diyor ki orada, bu ayetin başını, وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا Arkalarında zayıf çocuklar bırakarak öldüklerini düşünsün de insanlar öyle bir korku çeksinler. فَلْيَتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korksun وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru söylesinler. Yani şurada bir yetim çocuk var. Farz et ki onun annesi ya da babası sensin. Ölecek olsan, o çocuk geride kalacak olsa, insanların onlara nasıl davranmasını istersiniz? İşte bu da senin gibi bir annenin babanın çocuğudur. Allah öyle diyor bakın. Nasıl böyle 12'den vuruyor değil mi? Tabii yaratıcı biliyor. Diyor ki bakın işte bu çocuk Yani bu çocuk başkasının çocuğuysa çocuğun bir suçu yok ki. Zayıf. Annesiz babasız kalmış bugün işte yetim bir sürü şeyler var. Bu senin çocuğun olduğunu düşün. Bak doğru söz söyle diyor bununla ilgili. Nedir? Yani bir yanlış görürsen hemen düzelt diyor. Çünkü herkes hep sen bakacak değilsin. Yani sen bakamayabilirsin de ama doğru söz söyle diyor. Bununla ilgili doğru davranışlar olsun. Şimdi onu da söylemiş mi Allahü Teala? İyi yetiştirilmesini de söyledi değil mi? Yani bir müteşebbis olarak, bir iş adamı işi kendi kendine yani üretim yapabilecek noktada yetiştiriliyor. Ondan sonra da şöyle devam ediyor ayet, Nisa 127. وَاَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ Bir de yetimlere kıstla davranmanız, yani paylarını tam vermeniz. Ondan sonraki ayette diyor ki Allahü Teala innellezine 10. ayet oluyor değil mi şey Nisa 10. İnnellezine yekuluna emvalel yetama zulmen. Yetimlerin malını haksızlıkla yiyenler. İnnema yekuluna fi butunihim nara. Midelerine ateş dolduruyorlar. Ateş dolduruyorlar. Onun için ikinci ayette dedi ki bu hub, büyük bir hubtur. Yani sizi büyük ölçüde mahrum bırakacak. Yani sizi mutsuz eder. Sizi malsız mülksüz eder. Sizi dünyada da perişan eder, ahirette de. Aklınızı başınıza alın. Evet. Arkalarında sürriyet bırakanlar çok innellezine yekulun envaliyete ama yetimlerin mallarını yiyenler haksızlıkla midelerine ateş doldururlar. Ve seyaslavne se'ira zaten ilerisinde de alevli bir ateşin karşısında ceza görüp kızaracaklardır. Şimdi ne oldu? Bütün her şeyi açıkladı değil mi ayet? Peki istersen Fatih bir de şu bir mealini oku bakalım ki bunu özetliyorum. Ben hiç bakmadım o meale. Bu meale baktım, burada bir yanlışlık var, onu şey yapmayalım ama bakmadığım mealden bir oku bakalım. İnşallah doğru bir özetleme yapıyordur.
Evet, elimdeki meal Diyanet Vakfı'na ait meal. Şöyle tercüme etmiş. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki onlara ait hükmü size Allah açıklıyor. Kitapta kendileri için yazılmışı, mirası vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size okunan ayetler Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır. Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.
İyi, güzel. Meal fena değil. Güzel meal vermiştir. Evet, tabii şimdi konuyu İyi bilmeyenler belki anlamakta zorluk çekebilirler. Belki dipnotlar falan koymuş olabilirler. Peki şimdi demek ki Allahü Teala kadınların ve çocukların haklarının tespitini hiç kimseye bırakmamış. Erkekler de aynı şekilde. Ama maalesef kadınlar konusunda çok büyük zulümler olmuş. Çocuklar konusunda çok büyük zulümler olmuş. Allah nasip ederse haftaya bu kadının dövülmesiyle alakalı olan, boşanmayla da alakalı olan Nisa suresinin 128. ayetini okuyacağız. Orada bakın ki neler var. İnşallah o yazıyı şimdi arkadaşlar önce Arapça yazdık, sonra Türkçe'ye tercüme ettiler. Okudum baktım yok. Şimdi bizim Cemal Bey'e vermiştim okusun diye 20 sayfalık yazı. Dedik bu ne ya, bu bir cilt kitap olur dedi. Ben şimdi öyle bir huyumuz var, çok özet yazıyoruz yani. Ama hakikaten ben okudum baktım, hakikaten birçok yerleri çok fazla özet olmuş. Onun için biraz genişletelim deyince çok fazla vakit alıyor. Bakalım ne zaman bitiririz ama inşallah haftaya 128. ayette o konuya da değineceğiz. Allah yardımcımız olsun.